Ayrım 39.
Marsö'ye biraz kenara çekilmiş yakınımızda bekliyordu. Elinde büyük tabancası, kımıldamayın, konuşmayın, bağırmayın diyordu. Hey gardiyanlar, yüzü koyun uzanın yere. Durduğum yerden olup bitenleri baştan sona izledim. Komutanın evine girmek üzere Arnold merdivenleri çıkarken evde çalışan Arap iki çocuğun biri elinde diğeri kucağında kapıyı açıverdi. İkisi de şaşırdılar. Kucağında çocuk tutan Arap, Arnold'a bir tekme attı. Arnold, Arap'ı öldürmek istiyor, Arap da çocuğu kalkan yapıyordu. Ne Arap'ın bağırdığı vardı, ne diğerlerinin. Kimsenin çıtı çıkmıyordu. 4-5 kere tüfek çeşitli açılardan Arap'a doğrultuldu. Her keresinde de Arap küçük çocuğu namluya tutuyordu. Hutin yukarı çıkmadı ve yandan Arap'ın pantolonunun paçasını kaptı. Arap düşmek üzereyken Arnold'un elinde tuttuğu tüfeğe doğru çocuğu fırlatıverdi. Merdivenin üstünde dengesi bozulan Arnold, çocuk, Arap ve paçasına yapışan Hutin alt alta üst üste aşağı yuvarlandılar. Tam o sırada önce çocuklardan ardından Arap'tan ilk çığlıklar yükseldi. Bu çığlıkları Arnold ve Hutin'in küfürleri izledi. Arap ikisinden daha atik davranıp yere düşen silahı kaptı ama ancak sol eliyle ve namlusundan tutabiliyordu. Hutin ise Arap'ın bacağına yeniden yapışmıştı. Arnold da sağ kolunu kavrayarak büktü. Arap tüfeği 10 metre öteye savurdu. Birlikte tüfeği almaya koşarlarken kuru yaprakları toplama işini bitirip dönen ilk aynasız ateşe başladı. Komutan da pencerede göründü ve üst üste mermi yağdırmaya koyuldu. Ama Arap'ı vurmaktan çekiniyor ve tüfeğin düştüğü yere ateş ediyordu. Hutin ile Arnold deniz kıyısındaki yoldan kampa doğru kaçmaya başladılar. Arkalarından kurşun yağıyordu. Sakat bacağıyla pek hızlı koşamayan Hutin denize varmadan vuruldu. Arnold ise aynasızların havuzuyla mahkumlar için yapılmakta olan arasında suya girdi. Orası hep köpek balığı doludur bilirsin. Arnold'un çevresini iyiden iyice kurşun yağıyordu artık. Çünkü komutanla ilk ateş eden aynasıza bir üçüncüsü de katılmıştı. Arnold iri bir kayanın ardına gizlendi. Teslim ol diye bağırıyordu aynasızlar. Teslim olursan dokunmayız sana. Asla diyordu Arnold. Köpek balıklarına yem olmak yeğdir. Hiç olmazsa pis suratlarınızı görmem. Ve denize dalıp doğru köpek balıklarına yürüdü. Bu arada da bir kurşun yemiş olmalı ki durur gibi oldu. Aynasızlar ateşe devam ediyorlardı. Yüzmeden yürüyerek yoluna devam etti. Köpek balıkları saldırdığında belden yukarısı suya girmemişti bile. Yarı yarıya sudan çıkıp üstüne saldıran bir köpek balığına yumruk attığını rahatça görebildik. Sonra kollarını ve bacaklarını koparmadan sağından solundan çekiştiren köpek balıkları tarafından parçalandı. 5 dakika içinde yok oluvermişti. Arnold ile köpek balıklarının meydana getirdiği kümelere aynasızlar belki 100 el ateş ettiler. Sırt üstü karaya vurduğuna bakılırsa bu kadar kurşunla tek köpek balığı öldürüldü. Her yandan aynasız geldiği için Marsilya'yı tabancayı kuyuya atmakla paçayı kurtarabileceğini sandı. Ama Arap gardiyanlar kalkıp sille tokat onu aynasızlara götürdüler ve isyana katıldığını söylediler. Elleri havada ve kan içindeydi. Yine de aynasızlar onu tabanca ve tüfek kurşunlarıyla öldürdüler. İşlerinden biri hızını alamadı. Namlusundan tutup kaldırdığı tüfeğinin dipçiğiyle Marsilya'nın kafasına ezdi. Her aynasız şarjörünü bir kere Hutin'in üstüne boşalttı. 30 kişiydiler. Adam başına 6 kurşundan hesaplanırsa canlı ya da ölü Hutin'i 180 mermiyle doldurdular. Filistin'in öldürdükleri ise önce Arnold'un peşinden gitmeye kalkıp sonra vazgeçen Arap gardiyanlar tarafından ihbar edilenlerdi. Baştan aşağı yalandı bu da. Suç ortağı olsa bile kimse yerinden kıpırdamamıştı. 2 günden beri herkes koğuşta kapalı. İşe giden yok. Kapıdaki nöbetçiler 2 saatte bir değişiyor. Binaların arasında başka nöbetçiler 2'şer dolaşıyor. Bir binadan öbürüyle konuşmak yasak. Pencereye çıkmak yasak. Hamakların arasındaki geçitin bir ucuna gittin mi telli kapıdan avluyu görebiliyorsun. Royal'den takviye kuvvetleri gelmiş. Bir tek mahkum görünmüyor. Arap gardiyanlardan da kimse yok. Herkes içeride. Zaman zaman gürültüsüz patırtısız çırılçıplak birinin peşinde bir aynasızla hücrelerin bulunduğu binaya doğru gittiğini görüyoruz. Yan pencerelerden aynasızlar sık sık içeri bakıyorlar. Kapının sağında ve solunda iki nöbetçi var. Nöbet sıraları kısa, 2 saat ama hiç oturmuyor ve silahlarını omuzlarına asmıyorlar. Tüfek sol kola yatırılmış, ateşe hazır bekliyor. 5'er kişilik küçük gruplar halinde poker oynamaya karar verdik. Kalabalık ve büyük oynamanın sırası değil. Çok gürültü oluyor. Kemanla Beethoven'ın bir sonatını çalan Marchetti kesmek zorunda kaldı. Susturun şu kemanı be, matemdeyiz. Alışılmamış bir gerginlik. Yalnız koğuşta değil, bütün kampta hüküm sürüyor. Ne kahve veriliyor ne de çorba. Sabah bir somun ekmek, öğle sığır eti, akşam sığır eti. 4 kişiye bir kutu konserve et düşüyor. Bir şeyimizi kırıp dökmediklerinden kahvemiz de var, tereyağı, zeytinyağı, un ve diğer yiyeceklerimiz de. Diğer koğuşlarda çöp bırakılmamış. Kahvenin dumanı kenef penceresinden tütmeye başlayınca aynasızlar ateşi söndürme emri verdiler. Eski bir mahkum olan Marsilyalı ihtiyar Niston satmak üzere pişiriyordu kahveyi. Aynasıza cevap verme gözü pekliliğini gösterdi. Ateşin sönmesini istiyorsan gel kendin söndür. Bunun üzerine aynasız pencereden birkaç el ateş etti. Kahve bir yana gitti, ateş öbür yana. Niston bacağına bir kurşun yedi. Herkes o kadar korkmuştu ki kurşuna dizileceklerini sanan mahkumlar yüzü koyun yere kapanıverdiler. O sıra nöbetçi komutanı Filisari'ydi. Yanında 4 aynasızla deli gibi koştu geldi. Ateş eden durumu anlatmaya koyuldu. Auvernelli bir gençti bu. Filisari ana dilinde sövmeye başladı. Beriki de dediğini anlamıyor, anlamıyorum sizi diyordu. Hamaklarımıza uzandık. Niston'un bacağı kanıyor. Yaralı olduğumu söylemeyin, dışarıda beni öldürebilirler. Filisari tele yaklaştı. Marquette onunla Korsika dilinde konuşuyor. Pişirin kahvenizi. Bir daha olmaz böyle şey diyor ve uzaklaşıyor. Niston'un talihi varmış. Kurşun içeride değil. Kasın altından girip bacağın ortasından çıkmış. Yaranın üstünden bacağı bağlanıyor. Kan durunca sirkeyle sarılıyor. Kelebek, çık dışarı. Saat akşamın 8'i. Ortalık iyice kararmış. Bana seslenen aynasızı tanımıyorum. Britanyalı olmalı. Bu saatte neden çıkacakmışım? Dışarıda bir işim yok ki. Komutan seni görmek istiyor. Söyleyin buraya gelsin, ben çıkmam. Çıkmak istemiyorsun demek. İstemiyorum. Dostlarım çevremde halka oluyorlar. Aynasız kapalı kapının ardından konuşuyor. Margaret de kapıya doğru gidiyor ve komutan gelmeden kelebek çıkmaz diyor. Kendisi istetti onu. Söyleyin buraya gelsin. 1 saat sonra 2 genç aynasız duruyor kapıda. Yanlarında komutanın evinde çalışan Arap var. Komutanı kurtaran ve ayaklanmanın başarısızlığa uğramasını sağlayan Arap. Kelebek, ben Muhammed, seni almaya geldim. Komutan görüşmek istiyor, buraya gelemez. Marco etti, kelebek diyor, herifin tüfeği var. Dostlarımın arasından kapıya yürüyorum. Gerçekten de Muhammed'in koltuğunun altında bir tüfek var. Silahlı bir kürek mahkumu da gördük burada. Bakalım daha başka neler göreceğiz. Gel diyor Arap, gerektiğinde seni korumak üzere buradayım. İnanmıyorum ona. Gel bizimle. Çıkıyorum dışarı. Muhammed yanıma geçiyor, 2 aynasız da arkama. Kampın kapısındaki kulübenin önünden geçerken Filisari, kelebek diyor, herhalde benden şikayetçi olamazsın. Ne ben sizden şikayetçiyim ne de azılılar kovuşundakilerden hiç kimse. Başkalarını bilmem. Komutanın evine doğru yürüyoruz. Evle rıhtım karpit lambalarıyla aydınlatılmış ama ışık yetmiyor. Yolda Muhammed bana bir paket glosos veriyor. 2 karbit lambasıyla aydınlatılan salona girdiğimde Royal'in komutanı, yardımcısı, Saint Joseph komutanı, hücrelerin bulunduğu cezaevinin komutanı ve Saint Joseph komutan yardımcısının oturduğunu görüyorum. Dışarıda aynasızların kolladığı 4 Arabı fark ettim. İkisi Arnold ile Huti'nin takımıyla işe çıkanlardandı. İşte kelebek diyor Muhammed. Saint Joseph komutanı da merhaba kelebek diyor. Merhaba. Otur şu iskemleye. Başım salondakilere çevrili, salon kapısı mutfağa açılıyor. Komutanın karısı içeriden bana dostça bir işaret yapıyor. Kelebek diyor, Royal komutanı. Komutan Dutain sizinle güvenilir biri olduğunuzu söylüyor. Yakın dostlarından birinin kızını kurtarmak üzere denize atladığınız için cezanız bağışlanmış. Ben sizi her yönden çok tehlikeli tanıtan dosyanızdaki kayıtlardan biliyorum. Bu kayıtları unutmak ve meslektaşım Dutain'e inanmak istiyorum. Herhalde bir soruşturma komisyonu buraya gelecek ve bütün mahkumlar bildiklerini söyleyecekler. Sizin ve birkaç arkadaşınızın adalardaki mahkumlar üzerinde büyük etkiniz olduğunu biliyoruz. Söyleyeceklerinizi eksiksiz yaparlar. Ayaklanma konusundaki görüşünüzü, bir de gerek sizin kovuşunuzun ve gerek diğer kovuştakilerin şu sıra olayla ilgili olarak neler söyleyebileceklerini öğrenmek istiyoruz. Benim diğerlerinin görüşleri konusunda söyleyebileceğim bir şey yok. Onları etkilemek de istemem. Komisyon bugünkü hava geçmeden gelirse hepiniz görevinizden alınırsınız. Ne diyorsun Kelebek? Ben ve San Josef'teki meslektaşlarım isyanın önüne geçtik. Belki siz paçayı kurtarabilirsiniz ama Royal'in önde gelen yöneticileri asla kurtaramaz. Nedenini söyler misiniz? Royal komutanı ve yardımcısı yerlerinden kalkıp tekrar oturdular. Resmen ayaklanmadan söz ederseniz toptan hapı yutarsınız. Şartlarımı kabul ederseniz Filisare hariç hepinizi kurtarırım. Nedir şartlar? Her şeyden önce yarın sabahtan başlayarak adadaki günlük hayat eskisine dönecek. Ancak aramızda konuşursak herkese etkileyebilir, komisyon karşısında neler söyleyebileceğimizi kararlaştırırız, tamam mı? Peki diyordu Tayin. Ama sizi kurtarmayı nereden çıkarıyorsun? Siz Royal yöneticileri, yalnız Royal'in değil, bütün adaların da yöneticisi değil misiniz? Evet, Girisalo size adada bir isyanın hazırlandığını gammazlamadı mı? Şeflerin de Arnut ve Hutin olacağını söylemedi mi? Aynasız atılıyor. Bir de Carbonieri var. Hayır, yalan. Carbonieri Marsilya'dan beri Grosolo'nun can düşmanıydı. Başını derde sokmak için onun da adını verdi Grasilo. Ama siz böyle bir isyanın patlak vereceğine inanmadınız. Neden mi? Grosolo isyanın hedefinin kadınları, çocukları, Arap gardiyanla aynasızları öldürmek olduğunu bildirmişti ki, bu size pek akla yakın gelmiyordu. Öte yandan Royal'deki 800 kişiye iki tekne, San Josef'teki 600 kişiye de bir tekne düşüyordu. Hiçbir aklı başında kişi böyle bir ayaklanmaya katılmayı kabul etmezdi. Bunları nereden biliyorsun? Orası beni ilgilendirir. Ama siz ayaklanmadan bahsetmeye devam eder, beni de ortadan kaldırmaya kalkarsanız bütün bunlar açıklanır, ispatlanır. Görülüyor ki sorumluluk isyancıları ayırmadan San Josef adasına gönderen Royal yetkililerinin. Mantıklı düşünülürse verilmesi gerekli karar, birini Şeytan Adası'na, diğerini San Josef'e göndermek, üçüncüsünü Royal'de alıkoymaktı. Bu çılgınca hikayeye inanmanın güçlüğünü kabul ediyorum. Ama soruşturma kurulu bu gerçeği ortaya çıkarırsa ağır cezalara çarptırılırsınız. Tekrar ediyorum, yakalanmadan söz ettiğiniz sürece kendi başınızı daha beter belaya sokarsınız. Benim şartlarımı kabul ederseniz her şey düzelir. Bir, yarından başlayarak adada hayat eski haline dönecek. İki, isyana katılmalarından şüphelenip hücreye attıklarınız çıkacak. Açıklanma söz konusu olmadığından suç ortaklığının ortaya çıkarılması filan gibi gerekçelerle hiçbiri sorguya çekilmeyecek. Üç, Filisari hemen Royal adasına gönderilecek. Bu iş her şeyden önce kendi güvenliği ile ilgili. Üstelik adada ayaklanma olmadıysa üç kişinin öldürülmesine ne sebep gösterebiliriz? Hem bu mübassır iğrenç bir katildir. Olay sırasında ödü patlamış ve biz dahil herkese öldürmeye kalkmıştı. Şartlarımı kabul ederseniz herkese Arnut, Hutin ve Marseille'nin mümkün olduğu kadar çok kişiyi temizleyerek ölene kadar çarpışmak için isyan ettiklerini söyletirim. Yaptıklarının önceden anlaşılması mümkün değildi. Ne suç ortakları vardı ne de sırdaşları. Herkes onların intiharlı kararlı tipler olduğunu biliyordu. Herhalde ölünceye dek mümkün olduğu kadar çok adam temizlemeyi kararlaştırmışlardı. İsterseniz ben mutfağa çekileyim. Aranızda rahatça tartışır cevabınızı sonra bana verirsiniz. Mutfağa gidip kapıyı kapıyorum. Bayan Dutayn elimi sıkıyor. Bana kahve ile konyak sunuyor. Muhammed soruyor. Benimle ilgili bir şey söylemedin ya. Orası komutanı ilgilendirir. Eline silah verdiğine göre bağışlanmana çalıştığı anlaşılıyor. Lizette'in vaftiz anası yavaşça, Royal'dekiler de aldılar boylarının ölçüsünü diyor. San Josef'te kocanızdan başka herkesin bildiği bir ayaklanma teşebbüsüne giriştirildiğini kabul etmek çok kolaydı onlar için. Kelebek, her şeyi duydum ve bize iyilik etmek istediğini de hemen anladım. Öyle bayan Dutayn. Kapı aralanıyor. Kelebek içeri gel diyor bir aynasız. Royal'in komutanı bana oturun diyor. Tartışma sonucu oy birliğiyle haklı olduğunuza karar verdik. Ayaklanma söz konusu değil. Üç mahkum mümkün olduğu kadar çok insanı öldürüp intihar etmek niyetiyle harekete geçmiştir. Yarın hayat eski haline dönecek. Bay Filisari bu gece Royal Adası'na gönderildi. Durumu bizi ilgilendirir. Sizden bu konuda işbirliği istemiyorum. Sözünüzü tutacağınızı umarım. Bana güvenebilirsiniz. Eyvallah. Muhammed ve siz Mubassır Beyler kelebeği koğuşuna götürün. Filisari'yi de buraya alın. Bizimle Royal Adası'na geliyor. Yolda Muhammed'e kurtulmasını dilediğimi söylüyorum. Bana teşekkür ediyor. Ne istiyordu aynı sırlar senden? Büyük bir sessizlik içinde kelimesi kelimesine salonda geçen konuşmayı koğuştakilere aktarıyorum. Görüşlerimi kabul etmeyen ya da herkes adına aynasızlarla yaptığım anlaşmayı eleştirmek isteyen varsa söylesin. Bir ağızdan kabul ettiklerini bildiriyorlar. Bu işe başka kimsenin katılmadığına inandılar mı sence? Hayır ama yerlerinden olmamak için inanmak zorundalar. Biz de başımızın derde girmesini istemiyorsak aynı yolu tutmalıyız. Sabah 7'de bütün hücreler boşaltıldı. İçeridekilerin sayısı 120'yi geçiyordu. Kimse işe çıkmadı ama koğuş kapıları açıldı, avlu mahkumlarla doldu. Diledikleri gibi konuşuyor, sigara içiyor, güneşleniyor ya da gölgede oturuyorlardı. Niston hastaneye gönderildi. Carbonieri hücrelerin %80'inin kapısına, isyana katılmasından şüphe ediliyor, yazılı kartonlar asıldığını söylüyor. Artık beraberiz ve gerçeği yeni öğreniyoruz. Filisari bir kişiyi öldürmüş. Diğer ikisinin canına kıyan, köşeye kıstırıp öldüreceklerini sanan ve hiç olmazsa ölmeden önce bir aynasını temizlemek için bıçaklarıyla saldıranlar. Başlangıcında başarısızlığa uğrayıp üç kürek mahkumunun eşi görülmemiş intiharına dönüşen gerçek bir ayaklanma. Yetkililerle mahkumlar da üç kişiden başkasının bu işe bulaşmadığı görüşünü benimsiyorlar. Çünkü menfaatleri icabı. Resmi bildiri de aynı şeyi belirtiyor. Geriye kalıyor bir efsane ya da gerçek bir hikaye. Gerçek bu iki sözcüğün arasında ama hangisi olduğunu pek bilmiyorum. Kampta öldürülen üç kişiyle Hutin ve Marsoy'un cenazesi şöyle yapılıyor. Ölüleri denize atmak için altı kapalı bir tek sandık bulunduğundan aynasılar hepsini tekneye koyup birlikte köpek balıklarına salıveriyorlar. Buna karar verirken de hiç olmazsa bir ikisinin ayaklarındaki ağırlıklarla denizin dibini boylayacakları umuluyor. Köpek balıkları o sıra diğerlerini parçalamakla meşgul bulunacak. Anlatılanlara bakılırsa ölülerin hiçbiri dibe gidecek zamanı bulamamış. Alacakaranlıkta beyaz kefenleri içinde dans eden bu kuklalar köpek balıklarının ağızları ve kuyruklarıyla hareket ediyormuş. Bu dehşet verici görüntüye dayanamayan aynasızlarla kürekçiler oradan hemen kaçmışlar. Soruşturma kurulu adaya geldi. 5 gün kadar San Josep'te, 2 günde Royal Adası'nda kaldı. Bana özel bir şey sormadılar. Diğerleri gibi bilgime başvuruldu. Komutan Dutay'ın her şeyin yolunda gittiğini öğreniyorum. Filisari'ye emekliliğe gelene kadar izin verilmiş. Demek bir daha buraya dönmeyecek. Muhammed'in bütün cezası bağışlandı. Komutan Dutay'ın terfi etti. Her olaydan sonra bir bozguncu çıkar. Dün de Bordolu bir mahkum. Aynasızların ekmeğine yağ sürmekle bize ne kazandırdın diye sormaz mı? Yüzüne dik dik baktım. Fazla bir şey olmadı. 50-60 mahkum isyana katılmak suçundan 5 yıl hücrede yatmayacak. Sence bu önemli bir sonuç değil mi? Neden beni küçümsüyorsun? Neyse ki bu fırtına da dindi. Aynasızlarla kürek mahkumları arasındaki sessiz anlaşma meşhur soruşturma kurulunun bir sonuca varmasını engelledi. Onlar da belki her şeyin bu şekilde sonuçlanmasını istiyorlardı. Ben şahsen bu işten ne bir şey kazandım ne de bir şey kaybettim. Yalnız birçok arkadaş daha ağır cezalardan kurtuldukları için bana minnettar. Üstelik taş çekme işi de kaldırıldı. Artık böyle bir angarya yok. Taşları mandalar çekiyor. Mahkumlar da yerlerine yerleştiriyor. Carbonieri fırına döndü. Ben de Royal Adası'na dönmenin yollarını arıyorum. Gerçekten de burada atölye yok. Sal yapabilmek mümkün değil. Fransa'da Marshal Patton iş başına gelmesi, mahkumlarla aynasızlar arasında ilişkileri iyice bozdu. Görevlilerin hepsi yüksek sesle Patton'cı olduklarını söylüyorlar. Hele bir Normandiyalı aynasız var. Size bir şey söyleyeyim mi kelebek diyor. Zaten ben hiçbir zaman cumhuriyetçi olmadım. Adalarda radyo yok. Kimse dışarıdan haber alamıyor. Üstelik Martinik ve Guadeloupe'da üstlenen Alman denizaltılarını her yönden beslediğimi söyleniyor. İnanılır gibi değil. Devamlı tartışma çıkıyor. Allah belasını versin. Sana bir şey diyeyim mi? Kelebek, ayaklanma şimdi olmalı ki adaları De Gaulle'ün Fransızlarına verelim. Dev Charles'ın kürek mahkumlarına ihtiyacı mı var sanıyorsun? Ne yapsın bizlere? Canım iyi kötü yine de 2-3 bin kişi varız. Cüzdanlılar, aptallar, veremler, dizanteriye tutulanlar mı? Dalga geçme dostum. Bir de azılları başına saracak kadar enayi değil o herif. Sapasağlam 2000 kişi çıkmaz mı buradan? O başka şey. Sağlam olmaları savaşçı olabilmelerine gerektirmez. Sen savaşı yol kesip uğurluk yapmak mı sanıyorsun? Yol kesip adam soymak 10 dakika sürer. Savaş yıllar yılı bitmez. İster hoşlanın, ister hoşlanmayın ama ben burada Fransa uğruna can verecek kimse göremiyorum. Bize yaptıklarından sonra neden Fransa uğruna can verecekmişiz ki? Haklı olduğumu gördünüz mü? Neyse ki bizim sırık Charlotte'un savaşa sokacağı başka adamlar var. Yine de alçak Almanların topraklarımızda olduğunu ve onlarla işbirliği yapan Fransızlar çıktığını düşünmek adamı çıldırtıyor. Buradaki aynasızların topu Petain'den yana. Comte de Berac, De Gaulle askerlerine katılırsak belki de kendimizi affettiririz diyor. Bunun üzerine garip bir şey oluyor. O ana kadar kimse suçunu affettirmekten söz etmemişken herkes azılı ve kerizi bir umut ışığının parıldadığını görüyorlar. De Gaulle'ün emrine girmek için ayaklanıyor muyuz kelebek? Özür dilerim çocuklar ama kimseye kendimi affettirmeye niyetim yok. Fransız adaleti ve tahsihi karar müessesesinin içine edeyim. Ben kendi kendimi temize çıkarırım. Ödevim buradan kaçmak. Kurtulunca da toplum içinde tehlike olmadan normal bir adam gibi yaşamak. Erkek olanın başka yoldan bir şey ispatlayacağını da pek sanmıyorum. Adaları De Gaulle'e vermek beni hiç ilgilendirmiyor. Onu ilgilendirdiğini de hiç sanmıyorum. Hem böyle bir şeyi başarırsanız yukarıdakiler ne diyecek biliyor musunuz? Hür Fransa kuvvetlerine yardım için değil de kendinizi kurtarmak için ayaklandığınızı söyleyecekler. Siz kimin haklı olduğunu biliyor musunuz? De Gaulle mü haklı, Petain mı? Benim bir şeyden haberim yok. Yalnız ülkemin düşman işgaline uğraması beni çok üzüyor. Yakınlarımı, akrabalarımı, kız kardeşlerimi ve yeğenlerimi düşünüyorum. Bize hiç acımayan bir toplumun başına gelenlerden ötürü bu kadar kendimizi üzmemiz için salak olmamız gerekiyor. Ama üzülmen çok normal bir şey. Çünkü bu aynasızlar ve Fransız adalet mekanizması, bu jandarmalar, gardiyanlar, bu bastırlar Fransa değil ki. Ayrı bir sınıf, tepeden tırnağa çarpık görüşlü kişilerin meydana getirdiği çok ayrı bir sınıf. İşlerinden kaçı bugün Almanlara uşaklık etmeye hazır? Fransız polisinin vatandaşlarını tutsaklayıp Almanlara teslim ettiğine kalıbımı basarım. İstersen bahse girerim. Neyse. Tekrar söylüyorum, amacı ne olursa olsun ayaklanma işinde ben yokum. Firar olursa belki ama nasıl bir firar? Topluluklar arası ağır tartışmalar yapılıyor. Kimi De Gaulle'cu, kimi de Petain'cı. Temelde kimsenin bir şeyden haberi yok. Çünkü adada ne bu bastırların radyosu var ne de mahkumların.